SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 5 Ağustos 2024 Pazartesi yayınımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Kayhan. Ay sonuna kadar birlikte olacağız. Bugünkü yayınımızda Victoria'da belediye seçimlerine katılmak için kaydolma süresi bitmek üzere bu konuda hazırladığımız bölümle başlayacağız bugünkü yayınımıza. Victoria Seçim Komisyonu Demokrasi Elçisi Bilge Deniz Aslan'la yaptığımız söyleşiyi ilgiyle dinleyeceğinizi umuyoruz. Bugün ayrıca Cuma günü yayınlayamadığımız Yavuz Ohan söyleşimiz de yer alacak. Ohan Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirecek. Bugünkü yayınımızda değineceğimiz konulara ilişkin SMS mesajı gönderebilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına, onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adaları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan, yayınımız Nilgün Kılıç'ın hazırladığı haber bülteniyle sürüyor.
Avustralya terör tehdidi seviyesini olasıdan muhtemele yükseltti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran'da düzenlediği suikastin cevapsız kalmayacağını söyledi. Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim engeli getirildi. Avustralya ulusal terörizm tehdit seviyesini olasıdan muhtemele yükseltti. Hükümet revizyonun arkasında siyasi ve ideolojik yelpazedeki aşırılıkta artışın olduğunu açıkladı. Nisan ayından bu yana ülkede olası terör olayları araştırıldı veya engellendi. Yetkililer bu değişikliğe hiçbir grubun neden olmadığını, bunun yerine çeşitli ideolojiler arasında artan endişeler olduğunu belirtti. Başbakan Anthony Albanese artışın yakın bir tehdit olduğu anlamına gelmediğini söyledi.
I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable.
Avustralyalılara muhtemelin kaçınılmaz anlamına gelmediğini ve yakın bir tehdit veya tehlike hakkında istihbarat olduğu anlamına da gelmediğini temin etmek istiyorum diyen Başbakan Albanese, ancak aldığımız tavsiye daha fazla Avustralyalının daha çeşitli aşırı ideolojileri benimsediği ve uyanık olmanın bizim sorumluluğumuz olduğu yönünde diye konuştu. Hükümet terörist faaliyete tanık olan veya bundan şüphelenen herkesi 1800-123-400 numaralı ulusal güvenlik yardım hattını aramaya çağırdı. Yerli Avustralyalı halkından sorumlu bakan olan Malandiri McCartney, hükümetinin prensipte Uluru yürekten bildirisine bağlı kaldığını söyledi. Bu açıklama Başbakan Anthony Albanese'nin hafta sonu Garma Festivali'nde önerilen Makarata Komisyonu'ndan geri adım atmış gibi görünmesinin ardından geldi. Makarata bir mücadeleden sonra bir araya gelmek anlamına gelen bir yunlu kelimesi. Önerilen komisyon Avustralya'nın ilk haklarının tarihi hakkında gerçekleri anlatmaya öncülük edecekti. Bu bir seçim vaadiydi ve hükümet kurulması için 5,8 milyon dolar ayırdı. Bakan McCartney ABC kahvaltı haberleriyle yaptığı bir röportajda komisyonun hala hükümetin desteğine sahip olup olmadığı konusundaki karışıklığa değindi.
I would caution everyone to just calm down. That this has been a significant weekend at Gulkula.
Herkesi sakin olmaya teşvik ediyorum diyen Bakan McCartney, Guakulu'da önemli bir hafta sonu geçirdik. 2017'de orada toplanan herkese olan sevgimiz ve desteğimiz açısından yürekten gelen Uluru bildirisine olan bağlılığımızdan uzaklaşmıyoruz diye konuştu. İsrail Büyükelçiliği yardım görevlisi Zomi Francom ve Gazze'deki 6 meslektaşının öldürülmesiyle ilgili Avustralya'daki bir raporda önemli ayrıntıların atlandığını ileri sürdü. Eski Avustralya Savunma Kuvvetleri Şefi Mark Binsky'nin raporu Cuma günü yayınlandı ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin durum farkındalığında önemli bir bozulma olduğunu tespit etti. İsrail ciddi olay için tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi. Ancak Büyükelçilik Avustralya hükümetini IDF'in rapora katkıda bulunurken gösterdiği işbirliği ve açıklık düzeyi konusunda açık sözlü olmamakla eleştirdi. Ürdün Dışişleri Bakanı Orta Doğu'da daha geniş bir bölgesel savaşa dair korkular artarken Tahran'da İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Ayman Safadi 20 yıldan uzun bir süredir İran'a resmi ziyarette bulunan ilk üst düzey Ürdünlü yetkili oldu. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi kabul eden İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikasti İsrail rejiminin ve Siyonistlerin cevapsız kalmayacak büyük bir hatası olarak nitelendirdi. Söz konusu ziyaret Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, İngiltere, İtalya ve Mısır gibi ortakların devam eden diplomatik temaslarının ardından gerçekleşti. Hepsi de gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ateşkesin en iyi yol olduğuna inansa da İsrail'in bir yanıt için hazırlanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Amiral John Kirby konuya ilişkin Fox'ta şunları söyledi.
Look, when the Supreme Leader says he's going to avenge, we have to take that seriously. Now, I don't know what they're going to do or when they're going to do it, but we got to make darn sure that we're ready.
Bakın, lider intikam alacağını söylediğinde bunu ciddiye almalıyız diyen Kirby, şimdi ne yapacaklarını veya ne zaman yapacaklarını bilmiyorum. Ancak hazır olduğumuzdan ve bölgede İsrail'in kendini savunmasına yardımcı olabilecek kapasiteye sahip olduğumuzdan ve açıkçası kendi halkımızı, kendi tesislerimizi, kendi ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunabileceğimizden kesinlikle emin olmalıyız diye konuştu. Yeni araştırmalar genç Avustralyalıların %40'ından fazlasının ve yetişkinlerin 1/4'ünün sürekli yalnız olduğunu gösteriyor. Rakamlar Avustralya'nın ikinci yıllık yalnızlık farkındalık haftası ile aynı zamana denk gelecek şekilde Ending Loneliness Together adlı yardım kuruluşu tarafından yayınlandı. Veriler maddi sıkıntı yaşayan, işsiz, bekar veya boşanmış olan veya kültürel ve dilsel olarak farklı bir geçmişe sahip olan kişilerin araştırmacıların 8 haftadan uzun olarak tanımladığı sürekli yalnızlığa karşı daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Melbourne'da yeni anne olan Sophie Fu, ebeveyn olmanın çok izole edici bir deneyim olduğunu söyledi.
I think the feeling of loneliness is feeling like you had no one that understood.
Bence yalnızlık hissi aynı anda yaşadıklarınızı anlayan kimsenin olmaması gibi bir his diyen Sophie, sanırım yalnızlık hakkında partnerim dışında kimseyle özel olarak konuşmadım. Herkesin bunu halı altına süpürmek yerine bir kişi fark etse bile bu büyük bir fark yaratır diye konuştu. 4 kişi 280 milyon dolar değerinde metamfetamini Avustralya'ya ithal etme iddiasıyla suçlandı. Polis Melbourne'la olan söz konusu bu 4 kişinin uyuşturucuları 6 ton ağırlığındaki bir hidrolik preste sakladığını iddia ediyor. Sınır kuvvetleri memurları uyuşturucuları Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen bir sevkiyata ararken buldu. Bangladeş'te yeniden başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında yaklaşık 100 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Hükümet huzursuzluğu bastırmak için mobil interneti kapattı ve süresiz sokağa çıkma yasağı getirdi. Son olaylar öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik kampanyası ilan ettiği bir döneme denk geldi. Protestolar kamuda kontenjan sistemindeki tartışmalı reformlara karşı başladı. Huzursuzluk ülke çapındaki okulların ve üniversitelerin kapatılmasına neden oldu. Son haftalarda en az 11 bin kişi tutuklandı. Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde bir dizi şiddetli göçmen karşıtı protestodan sonra temizlik çalışmaları başladı. Bazı şehirlerde protestolar şişe ve tuğlaların atıldığı ve dükkan vitrinlerinin ateşe verildiği isyanlara dönüştü. 140'tan fazla kişi tutuklandı. Protestolar Liverpool yakınlarında 3 genç kızın bıçaklanarak öldürülmesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti. İnternetteki yanlış bilgiler saldırganın Müslüman bir göçmen olduğu yönündeki yanlış iddiaların dolaşmasına neden oldu. Başbakan Keir Starmer şiddete karışanların cezalandırılacağını söyledi.
I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend be in no doubt. Those that have participated in this.
Bu hafta sonu gördüğümüz aşırı sağcı haydutluğu tamamen kınıyorum diyen Starmer, hiç şüpheniz olmasın bu şiddete katılanlar yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklar diye konuştu. Liman kenti Hall'da Nadine Balmer gibi sakinler sokakları temizlemek ve göçmen toplumuyla dayanışma göstermek için bir araya geldi. Balmer ve
I think it was really important to show the people of Springbank, our black and Asian community that, you know.
Balmer ve bence Springbank halkına, siyahi ve Asyalı toplumumuza şunu göstermek gerçekten önemliydi. Eğer insanlar nefreti kışkırtmak için 200 kişi getireceklerse biz de iyiliği kışkırtmak için 20 bin kişi getireceğiz diye konuştu. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram'ın bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından mahkeme kararı olmaksızın resmen erişime engellenmesi sonrası mahkeme kararı çıkarılması için verilen 48 saatlik hukuki sürede doldu. Ancak 48 saat içinde sulh ceza hakimliği üzerinden alınması gereken mahkeme kararı henüz gelmedi. Instagram'da buna rağmen hala açılmadı. Gelinen noktada resmen kapatma kararının katalog suçlar kapsamına alınmasının mahkeme kararı zorunluluğu devreden çıkardığı kapalılık halinin resmen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor. Kamu yetkililerinin şu ana kadar yaptığı açıklamalar ise bu hamlenin gerçekleştirilmesinden önce Meta'nın yerel yasalara uyumunun beklendiğini işaret ediyor. Fakat Meta cephesinde sessizlik sürüyor. Şirketin Türkiye'deki kısıtlamayla ilgili henüz kamuoyuna yansımış bir açıklaması bulunmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında toplanan parti meclisi Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için harekete geçti. CHP Parti Meclisi'nde Atalay'ın durumuna ilişkin meclisin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için meclis grubuna görev verildi. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında toplanan il başkanları, parti meclisi ve merkez yürütme kurulunda tüzük değişikliği gündemiyle 6-9 Eylül tarihlerinde 2. Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın yapılması kararı oy birliğiyle alındı. Parti sözcüsü Deniz Yücel, kurultayımız 4 Eylül günü Sivas'ta sembolik açılışla başlayacak. 5 Eylül günü tüzük komisyonumuz son toplantısını yapacak. 6 Eylül günü tüzük değişikliğimizi gerçekleştireceğiz diye konuştu. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda başkanlığa Osmaniye Milletvekili Asu Kaya seçildi. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Kaya 487, Aylin Nazlıaka da 139 oy aldı. Türkiye İşçi Partisi, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu birbiri ardına toplanarak iç ve dış siyasal duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyuyla paylaşılan sonuç metninde Can Atalay'ın gasp edilen özgürlüğünün ve hukuki haklarının iadesi için mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı. Barış Atay'ın ise yeni dönemde kendi isteğiyle Merkez Yürütme Kurulu'nda görev almadığı duyuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Kabinenin ana gündem maddeleri ise Orta Doğu'da artan gerilim, terörle mücadele ve ekonomik gelişmeler olacak. Mevkidaşı Bedir Abdüllatin'in daveti üzerine Mısır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah sınır kapısında açıklamalarda bulundu.
Şu anda heyetimizle beraber Refah sınır kapısındayız. Şu anda sınırın bulunduğumuz yerden birkaç yüz metre ötede bir insanlık trajedisi meydana gelmekte. Bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok. Açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız.
Kısa adı SADAT olan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in kurucusu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski baş danışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti. Tanrıverdi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Kurulu üyesiydi. Cumhur İttifakı'nın eski ortağı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanları toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne belediyelerin SGK borçları üzerinden yüklendi. Erbakan, 20 seneden beri bu belediyeler Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeyken bunları tahsil etmek neden aklınıza gelmedi diye sordu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 21 Türk lirası 58 kuruştan, 64 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor. Ayrıntılı spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da kapalı 13 derece, Sydney'de akşam saatlerinde yağışlı 18, Melbourne'da parçalı bulutlu 15, Adelaide'da kapalı hava daha sonra açacak 15, Perth ve Hobart'ta parçalı bulutlu, Perth'te hava sıcaklığı 20, Hobart'ta 15, Brisbane'da kapalı 23, Darwin'de genelde açık 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç, yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Nilgün Nejat dedi ama İsmail Kayhan sunacak yayının geri kalan bölümünü. Kusura bakmayın, başta da bir süredir ara verdiğim için yanlış tuşlara bastım ve programın açılışını haberlerin açılışıyla başladık, programın açılışıyla değil. 2 Temmuz'da itibarıyla SBS'den emekli oldum. Bir ay sonra tekrar birlikteyiz. Beraberliğimiz bir ay sürecek. Nejat da SBS'de başka bir görevde olduğu için benden yardım istedi. Nejat dönene kadar beraber olacağız. Bugünkü yayınımızda Victoria'daki belediye seçimlerine ilişkin yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Victoria Seçim Komisyonu Demokrasi Elçisi Deniz Aslan, seçmen kaydı yaptırmak için son tarihin 7 Ağustos olması gibi önemli bilgiler verecek bizlere. Biliyorsunuz Avustralya'da seçimde oy kullanmak zorunlu. Cuma günü Yavuz Ohan söyleşisini yayınlayamadık. Yavuz Ohan'dan aldığımız Türkiye gündemini bugün yayınlayacağız. Bugün zaman kalırsa başka bir bölümümüze de yer verebileceğiz. SMS de gönderebileceksiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Victoria Seçim Komisyonu Demokrasi Elçisi Deniz Aslan'la yaptığımız söyleşiye geçmeden önce Hacı Tokdemir Bey'in mesajıyla başlamak istiyorum bugünkü yayınımıza. Uzun bir mesaj, bir böyle bir bildiri tadında. Son bir hafta gibi çok kısa zamanda yaşananlar diyor Hacı Bey. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP iktidarının yıllardır uyguladığı siyasal faşist İslamcı dış politikanın zararlı sonuçlarıdır. Şurası açık ve net. Mezhepçi iktidar İsrail çıkışını ülke içinde çok geniş bir cephede verdiği mezhepçi gerici iç savaşı kazanmak, baskıyı artırmak, halkı açlığını, eşsizliğini, yüksek enflasyon ve dış borç yığınını unutturmak, biatçı safları ayakta tutmak amacıyla yapıyor. Kurtuluşun ve kuruluşun mimarı, asrın dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış anlayışını bu ülkenin dış politikasının temeli yapan, vatanın kurtuluş için değilse savaş bir cinayettir diyen, ülke halkını ulus bilincine birleştirerek din mezhep kavgası dışında tutan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda yol gösterdiği belirli olmalıdır. O ülkeler ışığında 100 yıldır barış içinde yaşayan Türkiye, savaş çığlıklarının arkasından gidecek kadar saf olmamalıdır savaş için değil, barış için saf tutmalıyız diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Victoria seçimlerinde oy kullanmak üzere seçmen kaydı yaptırmak için son tarih 7 Ağustos. Seçimlerde posta yoluyla oy kullanılacak. Bu belediye seçimleri olduğu için böyle. Seçimlerde sadece vatandaş olanlar değil, daimi oturum, belediye vergisi veren mülk sahipleri de oy kullanabilecek. Ayrıca Victoria'da birkaç belediye sınırı içinde, hepsinde değil bazılarında, vatandaş veya PR sahibi olmayan ancak kira ödeyen geçici vize sahiplerine de oy pusulası gönderilecek. Seçimlerde oy kullanmak mecburi ve oy vermeyenlere $90 para cezası verilecek. Seçim takvimine ilişkin detayları Victoria Seçim Komisyonu Demokrasi Elçisi Deniz Aslan'dan aldık. Arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Bugün Victoria Seçim Komisyonu Demokrasi Elçisi Deniz Aslan'la birlikteyiz ve yerel seçimlerde oy kullanma süreciyle ilgili bilgileri kendisinden alacağız. Deniz Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Deniz Hanım, sorularımıza başlamadan önce bize biraz kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
Elbette, ben 8 yıldır Avustralya'da Melbourne'de yaşıyorum. Son 3 yıldır da Victoria Seçim Komisyonu'nda demokrasi elçisi olarak çalışıyorum.
Demokrasi elçisi ne yapıyor acaba Deniz Hanım?
Demokrasi elçisi olarak bizim görevimiz Victoria'da demokrasinin güçlenmesini sağlamak için seçmenlere gerekli bilgilendirmeleri sağlamak. Seçmenleri oy kullanmalarıyla ilgili yüreklendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca doğru bilinen yanlışları düzeltiyoruz. Seçmenlerin özellikle yeni göçmen olarak gelmiş vatandaşların oy kullanma süreçleriyle ilgili bilgilenmelerini sağlıyoruz.
Peki şimdi Kasım ayında yapılacak yerel seçimler için son kayıt tarihi yaklaşıyor. Bugüne kadar seçime kayıt yaptırmayanlar için en son kayıt süresi ne zaman sona eriyor?
Seçmenlerin mutlaka 7 Ağustos çarşamba günü saat 16'dan önce kaydolmaları gerekiyor. Ayrıca sadece yeni seçmenlerin değil, daha önce seçimlerde oy kullanmış fakat adres değişikliği yapmış veya isim değişikliği yapmış olanların da mutlaka bu tarihten önce bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.
Peki şimdi yerel seçimler bunlar. Yerel seçimlere kimler başvurabiliyor?
Evet, 18 yaşından büyük her Avustralya vatandaşı seçimlere kayıt yaptırmak ve oy kullanmak zorunda.
Ama şimdi bu seçimlerde sadece vatandaş olanlar için değil, vatandaş olmayan ya da daimi oturumu olanlar için de bir değişiklik söz konusu. Bu değişiklikten söz eder misiniz bize?
Elbette. Eğer Avustralya vatandaşı değilseniz ancak bir mülk sahibiyseniz ya da bir iş yeri sahibiyseniz, daha doğrusu belediyeye vergi ödüyorsanız, sadece belediye seçimlerde dahil olmak üzere oy kullanma hakkına sahipsiniz. Fakat bunun için de kendi bulunduğunuz belediyeye giderek başvurmanız gerekiyor.
Ve eğer daimi oturumumuz varsa ve daha önce kayıt olmadıysak da belediyeye başvurarak kayıt yaptırmamız gerekiyor. Doğru mu anlıyorum?
Doğru anlıyorsunuz. Eğer vatandaşsanız zaten VEC'ye, Victoria Seçim Komisyonu'na başvurmuş olmanız gerekiyor. Ama vatandaş değilseniz, tekrarlıyorum, vatandaş değilseniz ve belediyeye bir vergi ödüyorsanız belediyenize giderek başvurabiliyorsunuz. Bu başvurular seçim komisyonu değil, belediyeye yapılıyor.
Peki şimdi bir kişinin bir banliyöde evi ve bir başka banliyöde iş yeri varsa her iki belediyede de oy verebilir mi? Bunun için ne yapmaları gerekiyor?
Evet, bir yaşadığınız belediyeden başka bir belediyede yine belediyeye vergi ödüyorsanız, yani birden fazla eviniz varsa veya bir yerde oturup başka bir yerde çalışıyorsanız, iş yeriniz varsa her iki belediyede de oy kullanabiliyorsunuz. Fakat diyelim ki birden fazla eviniz var fakat evleriniz aynı belediye sınırları içerisinde, o zaman sadece bir oy kullanma hakkınız var. Örnek vermek istiyorum. Diyelim ki siz Coburg'da oturuyorsunuz, eviniz orada fakat iş yeriniz Broadmeadows'ta, yani Hume Belediye sınırları içerisinde. Siz hem Meribek Belediyesi için oy kullanabilirsiniz hem de Hume Belediyesi için oy kullanabilirsiniz. Fakat bunun için tekrar ediyorum, son günden önce belediyenize başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ancak diyelim ki iş yeriniz ya da eviniz ya da yazdığınız her neyse birden fazla mülkünüz varsa ve hepsi aynı belediye içerisindeyse birden fazla oy kullanamazsınız. Seda Hanım, ek olarak söylemek istediğim bir şey daha var. KC, Whittlesea veya Melbourne City Council'da yaşıyorsanız, vatandaş veya vergi müellifi değilseniz yine de oy pusulası almış olabilirsiniz.
Demek istediğim, bu belediye sınırları içerisinde kira veren, kontratta ismi bulunan, buna uluslararası öğrenciler ve farklı vize sahipleri de dahil yine de oy kullanabiliyorsunuz. Bu durumda oy kullanmayı tercih ediyorsanız belediyenizle iletişime geçin. Oy kullanmak istemediğiniz halde oy pusulası aldıysanız bu isminizin listelerde yer aldığı anlamına gelir.
Bu durumda oy pusulası alan herkesin oy kullanması gerekiyor. Aksi halde cezai yaptırma tabi olabilirsiniz.
Peki şimdi yerel seçimlerde nasıl oy vereceğiz?
Bu yıl seçimler posta yoluyla yapılacak. Oy pusulaları 7 Ekim pazartesi gününden itibaren postaya verilmeye başlanıyor. Fakat pusullar rastgele bir sırayla gönderilecekler. Yani aynı içerisinde yaşayan birden fazla seçmen farklı tarihlerde seçmen pusulalarını alabilirler. O yüzden endişe etmeye gerek yok. Ancak oy pusulalarınız 15 Ekim salı gününe kadar almadıysanız 23 Ekim çarşamba gününden önce VEC'ye başvurmanız gerekiyor. www.vec.vic.gov.au adresinden çevrimiçi olarak yeni oy pusulalarınızı talep edebilirsiniz.
Peki söylediğiniz tarihe kadar bize posta yoluyla oy pusulası gelmezse biz de oy veremeyiz. Bu da cezaya tabi mi acaba?
Elbette, elbette. Eğer bizim seçmen kütüğümüzde isminiz varsa ve herhangi bir sebeple oy vermediğiniz takdirde cezaya tabisiniz. Oy kullanmamanın cezası da $99 olarak belirlendi. Bunu da belirtmek istedim.
Seçmen pusulasını doldurduktan sonra geri göndermek için en son tarih nedir acaba?
Seçmen pusulasını aldığınızda oylamamız 25 Ekim Cuma günü saat 18'de sona erecektir. Yani sizin bu tarihten önce doldurmuş olduğunuz oy pusulalarını bize göndermeniz gerekmektedir.
Son postaya verme tarihi 25 Ekim, öyle mi anlıyorum?
Evet, 25 Ekim Cuma günü saat 16'dan önce pusulaları bize göndermeniz gerekmekte.
Peki belediye seçimlerinin sonuçları ne zaman açıklanıyor?
15 Kasım Cuma günü seçim sonuçları VEC'nin web sayfasında ve tüm medya kuruluşlarında yayınlanacak.
Peki şimdi siz demokrasi elçisisiniz ve Victoria Seçim Komisyonu bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Bu toplantıları nerede düzenliyorsunuz ve herkese açık mı bu toplantılar?
Elbette bu toplantılarımız herkese açık. Toplantılarda seçimlerde nasıl oy kullanacağımızı anlatıyoruz. Ayrıca Avustralya'nın yönetim sisteminden bahsediyoruz. Eyalet sistemi ve federal sistemden bahsediyoruz. Daha sonra seçimlere nasıl kaydolacağımızı anlatıyoruz. Bu konuda gerektiğinde yardımcı da oluyoruz. Bu toplantılarımız dediğim gibi herkese açık ama genellikle İngilizce kurslarında, neighborhood house'larda, community gruplarında veya derneklerde talepleri üzerine düzenliyoruz. Bu bilgilendirme oturumunu düzenlemek isterseniz web sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz veya bizi 13 18 32 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Bu bilgilendirme oturumlarına ek olarak web sitemizde 20 dile çevrilmiş bilgilerimiz var. Ayrıca web sitemizde ve YouTube'da nasıl kayıt olunacağına dair 10 adet 10 ayrı dilde videomuz var. İsterseniz web sayfamıza gidip Türkçe'de bu videoyu izleyebilirsiniz ve yakında da nasıl oy kullanacağınıza dair 10 tane daha video yayınlayacağız. Ayrıca bilgileri Türkçe okumak istiyorsanız web sayfamızda dil seçeneğini kullanarak tüm web sayfasını Türkçe bir şekilde okuyup bilgilenebilirsiniz.
Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
Evet, Avustralya haberlerde de dinlediğiniz gibi Avustralya terör saldırı alarm seviyesini olasıdan mümküne çevirdi. Bu işte bir derece daha yüksek bir seviye. Bundan sonraki seviye eğer yanlış bilmiyorsam expected, yani beklenebilir. O da biraz daha yüksek bir seviye. imminent en yüksek seviye bildiğim kadarıyla, ki her an gerçekleşebilir, ki ondan epey uzakta Avustralya'nın terör uyarı seviyesi bugün bir aşama daha yükseltildi. Türkiye gündemine geçmeden önce Ali D'nin mesajını okumak istiyorum. Ali D, İsrail ve Batı sayesinde öğrendiğimiz iki şey diyor. Bunlardan birincisi, Atatürk ve Atatürkçülerin tezi yurtta sulh, cihanda sulhun boş bir laf olduğu. İkincisi de, Atatürk ve Atatürkçülerin medeniyet olduğunu söylediği Batı'nın vahşi, barbar, gaddar, kan emici olduğunu öğrendik diyor. Bu değerlendirmesinde. Yenişehirli gönderdiği mesajında esirlerin takas işlemi Türkiye'de gerçekleştirilmiş. İşte dünya barışı için büyük çaba gösteren dünya lideri, Türkiye'nin vazgeçilmez başkanı, lideri, lider Recep Tayyip Erdoğan diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. 0400 29 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, Türkiye gündemine geçiyoruz. Türkiye gündeminde Yavuz Ohan sorularımızı yanıtladım. Cuma günü yayınlayamadık bu söyleşiyi. Bugün yayınlıyoruz. Yavuz Bey, Instagram'ın kapatılmasıyla Türkiye'de hukukun ne kadar geçerli olduğuna ilişkin tartışmalarda yeniden alevlenmişe benziyor. Instagram'ın kapatılması nasıl oldu?
Türkiye bir sabah uyandı, Instagram kapanmış. Herkes gerekçesini merak etti tabii. Normal şartlarda bir takım kuralları var. Instagram'ın kapatılabilmesi için şikayetler olması lazım. BTK'nın bu şikayeti ciddiye alması lazım. Sonra idari olarak kapattığında 48 saat içinde mahkemeden karar alması lazım. Ama bunun yanında başka bir yetkisi daha var. Katalog suçlar diyor. İşte Atatürk'e hakaret var içinde. Çocuk, cinsel istismar ve benzeri bir takım durumlarda BTK bu kararı alıyor ve sonrasında da yanlış düzeltilinceye kadar sosyal medya platformunu kapalı olarak tutabiliyor. Şimdi Instagram kapatıldı, herkes şokta, ne oluyor, niye kapatıldı ve benzeri değerlendirmeler yapılırken doyurucu bir açıklama gelmedi hükümetten. Yani şunun için kapattık demedi Ulaştırma Bakanlığı. BTK Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kurum. Aslında bağımsız ama onunla ilişkili bir kurum. Tabii bu araştırmalar sırasında şöyle bir detay ortaya çıktı. Instagram'da, Facebook'ta İsmail Haniye, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastinden sonra Haniye ile ilgili paylaşımlara kısıtlama getiriyor. Bunlardan birisini de Fahrettin Altun'un mesajı için yapıyor. Instagram'da Fahrettin Altun Haniye için bir taziye mesajı yayınlıyor. O mesaj Instagram tarafından kısıtlanıyor. Bunun üzerine Fahrettin Altun Instagram'ı eleştiren bir paylaşım yapıyor sosyal medyada. Ardından da gece yarısı Instagram kapatılıyor. Tabii akıllara işte Beştepe kızdı, Instagram'ı kapattı biçimindeki bu iddia geliyor doğal olarak. Hiçbir açıklama yapılmayınca detaya ilişkinde bu iddia güçleniyor. Türkiye'de sosyal medya hukukuyla ilgilenen hukukçular var. Onların anlatımları şunu gösteriyor. Instagram'ın zaten Türkiye'de bir temsilciliği var. Yasal olarak Türkiye o yasal zorunluluğu getirmişti. Bir takım düzeltilmesi gereken, engellenmesi gereken mesajlar, hesaplar, şunlar bunlar hep raporlanıyor Instagram'a. Instagram bunlardan bir bölümünü yapıyor. Yani yaklaşık %95'ini yapıyor. Çünkü kendisi de açıklıyor bu raporları. %2'lik, üçlük bir kesimde de tam ne olduğu belli değil. Türkiye'nin engellensin dediği mesajlarla ilgili olarak. Ve bunun en sonuncusu da çok yakın zamanda yapılıyor. Yani aslında bir ilişki devam ediyor Instagram'la. Ama belli ki orada yayınlanan mesajlarla ilgili hükümetin taleplerinin geri çevrilmesinden ziyade, çünkü Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarında da toplumsal hassasiyetleri de yönetmemiz lazım derken, bu Haniye meselesini kısıtlamaya bir kızgınlık söz konusu. Ama bu açıkça da söylenmiyor. Herkesin kafasında da şöyle bir soru. Yani Beştepe istediği zaman istediği mecrayı kapatabiliyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayabiliyor. Uyulmaması çağrısı yapılabiliyor. Ki buna birazdan bir örnek vereceğim. Bütün bunlar hukuki anlamda, hukuki güvenlik anlamında ciddi soru işaretleri de yarattı. Hala da açılmadı Instagram. Ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi yok. Şeffaflık deseniz sıfır. Yani iktidarın attığı adımlar, uyguladığı bir takım müeyyideler, bunların neden uygulandığına ilişkin herhangi bir net açıklaması söz konusu değil. Bu olayda olduğu gibi. Neticede yaklaşık günlük 1.9 milyarlık bir ticari faaliyetin de durduğu bir sosyal platformun geleceği belirsiz. Bir takım düzeltmeler talep edildiği söyleniyor ama o düzeltmeler neler? Ne yaparsa Instagram açılacak, bunlara ilişkin bilgi yok. Instagram'dan da bu konuyla bir açıklama yok. 1.9 milyarı da şuradan söyledim. Birçok küçük işletme Instagram'dan satış yapıyor. İşte ne bileyim, fenomenler oradan bir takım reklamlar yapıyorlar. İşletmeler kendi reklamlarını oradan yürütüyorlar. Konserler ve diğer faaliyetler, özellikle gençlerle ilgili faaliyetler tamamıyla Instagram'dan yürüyor. 50 milyonun üzerinde kullanıcı var Türkiye'de ve bir an ansızın kapatıldı ve ne zaman açılacağı da belli değil. Az önce hukuk güvenliğinden bahsettim. Aynı gün, Instagram'ın kapatıldığı gün, İletişim Başkanlığı'na dezenformasyonla mücadele görevi veren Cumhurbaşkanlığı kararı da gündemdeydi. Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü muhalefet bunu. Ve Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi, kararnamenin bu maddesini iptal etti. İptal ederken de basın özgürlüğüne müdahalede bulunması muhtemel yetkilerin iptali diye bir paylaşım yaptı Twitter'dan. Hem Instagram kapatıldı, hem bu mesele Twitter'dan paylaşılınca tabii kıyamet koptu. Ve çok enteresan bir şey oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı Twitter'dan kaldırıldı paylaşımı. Herkes ne oluyor diye birbirine sorarken bir anda Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasına da ulaşılamaz hale geldi. O da mı engellendi soruları sorulurken? İşte Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini, teşkilatlanmasını iptal ettiği, yetkisel anlamda iptal ettiği merkez bir açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin sitesine giriş yasaklanmamıştır, erişime engellenmemiştir. Aldığı karar da bizim faaliyetlerimizi engellememektedir diye. Bu da Anayasa Mahkemesi açıkça ifade ettiği bu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmalarının, kararnamedeki yetkilerinin iptaliyle ilgili kararının tanınmadığı manasına geliyor İletişim Başkanlığı tarafından. Tabii bu da başka bir tartışmayı beraberinde getirdi. Tümünü aslında bir hukuksal güvenlik içinde görmek mümkün. Başka bir madde daha ekleyeceğim buna. Çünkü son dönemde bunlar çok sık meydana gelmeye başladı. Belki de en kritik olanlarından birisi İşçi Partisi Hatay Milletvekili ile ilgili olan. Can Atalay seçildi, cezaevindeydi, yargılaması devam ediyordu, tahliye için talepte bulundu, reddedildi. Yargıtay'da kararı kesinleşti ama o arada Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ama Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin kararını kabul etmedi. Mecliste Yargıtay'ın kararı okundu, milletvekilliği düştü. Şimdi tekrar başvuruldu Anayasa Mahkemesi'ne ve Anayasa Mahkemesi dedi ki mecliste yok hükmünde bir karar okunduğundan meclisin kararı da yok hükmündedir. Yani Can Atalay milletvekildir. Bunu söyleyeli birkaç gün oldu ve hala Can Atalay cezaevinde. Avukatları tahliye talebinde bulundular. O talep de henüz görüşülmedi mahkeme tarafından. Ve kimse şöyle bir net cümle kuramıyor. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar aldığına göre Can Atalay artık tahliye olur ve mecliste görevine başlar. Kimse böyle net bir cümle kullanamıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı eleştiriyor ve uygulanmamasının mümkün olduğunu söylüyor. Bu şartlar altında bütünüyle hukukun tartışıldığı bir dönemi yaşıyoruz diyebiliriz. Instagram'ıyla, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının tanınmamasıyla, Can Atalay'la ilgili kararlarının alt mahkemeler tarafından yerine getirilmemesiyle, nereden bakarsanız bakın gerçekten hukukun bu kadar tartışıldığı, anayasa en üst merci, Anayasa Mahkemesi, o en üst mercinin verdiği kararların yerine getirilmediği ve kimseye de hiçbir şeyin olmadığı bir dönem daha önce Türkiye pek yaşamamıştı.
Türkiye'de hukuk iktidar ortakları arasında da epey çekişmeye neden oluyor. Özellikle de tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında. Doğru mu?
Can Atalay demişken Gezi davasından cezaevinde Can Atalay, ama o sadece o değil. Tabii Osman Kavala, Tayfun Kahraman gibi 8 isim de aynı şekilde burada ceza almıştı Gezi davasından. Hatırlayacaksınız, normalleşme görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi bu Gezi davasını çok gündeme getirdi. Yani burada bir hukuki normalleşme de gerekti diye. O normalleşme gerçekleşmedi. Bu arada bunlar görüşülürken AK Parti'yi destekleyen gazetecilerin en bilineni Abdülkadir Selvi, Kavala serbest bırakılsa ne olur diye bir yazı yazdı. Sonra onu bir seri haline getirdi. MHP'den çok sert tepki gördü. Son dönemde de geçmişte MHP'de politika yapan ve sonrasında AK Parti'ye geçen Tuğrul Türkeş bu konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalar yapıyor. Gezi tutuklularını cezaevinde ziyaret etti. O ziyaretinden sonra bir açıklama yaptı. Burada 5 benzemez bir arada. İşte onun hayatı başka, bunun hayatı başka, bunun hayatı başka. Bunların bir çete olup da devleti yıkmaya çalıştıkları geçmişlerine bakıldığında bile inandırıcı görülmez diye. İşte casusluktan suçlandı, sonra ondan beraat etti, başka bir suçtan ceza verildi. Burada hukuki olarak tartışılması gereken hususlar var diye. Tuğrul Türkeş bile bu süreçte bu meseleye dikkat çekmiş durumda, ama ne değişiyor derseniz çok fazla bir şey değişmiyor. Gündeme geliyor, saman alevi gibi tartışılıyor, konuşuluyor. MHP çok sert tepki gösteriyor bu tip durumlara. Yani AK Parti'nin o alanlarda hukuksal bir takım adım atmasının önünü kesen açıklamalar olarak da bakılabilir. Ve sonrasında da işte başka bir gündem maddesiyle Türkiye hayatına devam ediyor. Tıpkı Sinan Ateş gibi. Sinan Ateş'te de benzeri oldu. Yani savcılık ciddi bir araştırma yaptı. Aslında azmettirenlerle ilgili soruşturmasını devam ettiriyor, ama bir bölümünü mahkemeye sundu. Mahkemede adi bir cinayetmiş gibi sanıklar ifadelerini verdiler. Çok hızlı bir şekilde devam eden mahkeme Eylül ayında muhtemelen bitecek ve bir adi cinayet davasına dönüşmüş olduğunu da göreceğiz onun. Orada da MHP'nin çok sert açıklamaları vardı bu konuda. Yani AK Parti ile MHP arasındaki ortaklık devam ediyor, ama bu ve benzeri konularda, özellikle yargısal alanda MHP'nin özgürlük adına atılacak adımlara karşı son derece net bir duruşu olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken davalarda bunu hissetmemek mümkün değil.
Ekonomideki gelişmeler ikinci planda kalmış gibi görünüyor. O alandaki manzara nedir?
Tabii bütün bunlar konuşulurken ekonomi ikinci plana itilmiş gibi görünüyor da birçok ekonomist şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye böyle bir hayat pahalılığı dönemi yaşamadı. Son dönemde düşünün, yani asgari ücretin 1800 dolar olduğu Avrupa ülkeleri Türkiye'yi pahalı bulur hale geldiler. Türkiye'deki turistler, yani tatil yapmak isteyenler Yunan adalarına gidiyor daha ucuz diye. Çünkü Türkiye'de fiyatlar çok yüksek. Bu sadece turizm bölgelerinde değil, normal hayatın devam ettirenler açısından da öyle. Ve baktığınız zaman ciddi bir fakirleşme söz konusu. Önemli ekonomistlerden, geçmişte Merkez Bankası'nda baş ekonomistlik yapan Hakan Kara bir Big Mac endeksi yayınladı. O endeks Türkiye'nin alım gücünün 2024'te 22 yıl öncesine, 2002'ye döndüğünü gösteriyor. Yani bir grafik yayınlayarak bunu ortaya koydu. Bu da o fakirleşmeyi bir resim olarak önümüze koyuyor. İşte biliyorsunuz Temmuz'da asgari ücrete zam yapılmadı. Açlık sınırı asgari ücretin üzerine geçti. Emeklilerin seyyanen zam talebi vardı. O zam talebi karşılanmadı. Memurlarda %15'lik bir artış yapıldı memurlar isyanda. Sabit çalışan, sabit gelirle çalışanların tamamı şu anda hayat pahalılığından müthiş derecede rahatsız. Hükümetse biz enflasyonu düşürüyoruz diyor. Nasıl düşürecek? İşte harcamaları kısıyor, zamlar geliyor, kontrol ettiği alanlarda sürekli zam var, doğalgazda, elektrikte. Bu zamlar az buzda değil, %30'lar, 40'lar seviyesinde zamlar. Ama maaşlarda bir değişiklik yok. Ve Mehmet Şimşek son dönemde özellikle dar gelirlinin en fazla kızgınlıkla yaklaştığı isim halinde, hükümet de aynı şekilde enflasyon düşecek, işte hayat normale dönecek diye söylemlerinde devam ettiğini görüyoruz. geçmişte de kullanılmıştı. İşte bugün yarın bugünden daha iyi olacak. Sonraki gün işte yarından daha iyi olacak diye böyle ileriye dönük umut veren söylemler dışında ekonominin de son derece sıkıntılı devam ettiğini görüyoruz. Genel rakamlarda bir düzelme söz konusu, cari açık düzeliyor. İşte ne bileyim Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış var ama hanelerin ocağında ciddi bir sorun söz konusu ve o soruna müdahale eden bir ekonomi yönetiminin de olmadığı maalesef bu dönemde net bir biçimde ortaya çıktı. Nerede çıktı? En çok da vergilerde çıktı. İşte ÖTV artışı yapılıyor akaryakıtta, iğneden ipliğe her şeyi etkiliyor. Başka alanlarda işte köprülerde artış yapılıyor, elektrikte, doğalgazda az önce söylediğim gibi. Vergiyle çok kazanandan çok alacağız diyor. Tam bunu söylerken Mehmet Şimşek ve bununla ilgili düzenlemeler çıkarken çok büyük firmaların, Türkiye'nin en iyi bildiği firmaların hiç vergi ödemedikleri ortaya çıktı. Vergi levhaları, tabelaları işte sosyal medyada dolaştı. Bir takım avantajlardan yararlanıyorlar, teşviklerden, desteklerden ve koca koca kuruluşlar işte ne bileyim Ahmet Efendi asgari ücretle çalışırken aylık 3 bin lira 4 bin lira vergi verirken koca koca şirketler 1 lira vergi vermiyorlar bir yıl boyunca kazandıkları ücretten. Bunun ortaya çıkması ekonomi yönetiminin söylemlerinin de zayıflamasını beraberinde getirdi.
Evet, Yavuz Oğhan'dan bir Türkiye değerlendirmesi daha dinledik. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bir dinleyicimiz emekli oldu diye anons edilmişti. Yanlış mı bildirim diyor? Hayır, yanlış değil. Doğru, 2 Temmuz'da emekli oldum. Ama bu gerektiğinde arkadaşların ihtiyacı olduğunda dönmeyeceğim anlamına gelmiyordu. Önümüzdeki bir ay süreyle birlikteyiz. Ben sonra emekli hayatıma tekrar döneceğim. Yeni bir ihtiyaç duyulana kadar. Yani ara sıra sizlerle tekrar birlikte olma imkanım olacak. Evet, böylece bir yayınımızın sonuna geldik. Sizlere müzikle veda edeceğim ama kısaca birkaç spor başlığından söz etmek istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatlarında 12 altın madalya ile Avustralya 4. sırada şu anda. Okçulukta bireysel kategoride Türkiye'nin umudu Mete Gazoz elendi. Türkiye'de Süper Kupayı Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş kazandı ki onu da bir dinleyicimiz kutlamış. Kim olduğuna bir bakalım tekrar. Yenişehirli. Evet, Beşiktaş'ı kutluyor. Hume City'de NPL Ligi'nde 18 Ağustos'ta Oakley Canucks'la oynayacak. Bunlar şu an aklıma gelen şeyi yayınlayamayacağız, bölümü yayınlayamayacağız ama önemli spor başlıklarıydı. Evet, yayınımıza müzikle veda etmeden önce, son vermeden önce öne çıkan haber başlıklarını belirtmek istiyorum. Terör tehdidi Avustralya'da. Terör tehdidi olasıdan muhtemele yükseltildi. Biraz önce de söz ettim. Bu küçük bir ayrıntı, biraz daha yükseldiği anlamına geliyor. Bundan sonraki aşama expected, yani beklenebilir. En yüksek aşama ise imminent, yani her an bir şey olabilir anlamında geliyor. Ama yani şu anki seviye ile o seviye arasında daha epey bir aşama var. Sadece biraz daha yükseldiği, bu dünyadaki son gelişmelerden dolayı biraz daha yükseldiğine ilişkin bir gelişme. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Hamas lideri İsmail Hamane'yi İran'da düzenlediği suikastın cevapsız kalmayacağını söyledi. Bütün bu gelişmelerle de bağlantılı, bu gerginliklerle de bağlantılı bir konu bu. Avustralya'da terör seviyesinin yükseltilmesine de bu gelişmeler neden oluyor tabii. Ve Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim engeli getirildi. Yarın salı yayınımız yok. Çarşamba günkü yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Sizlere bir parçayla veda ediyoruz. Sağlıklı ve mutluluk dolu günler dileriz. Hoşça kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.